Ayrım 6. Fincancı katırları. Hocanın canı kasabanın mezarlığını gezip dolaşmak istemiş. Akşamüstü hava da biraz karanlıkça olacak ki ayağa takılmış ve bir çukura yuvarlanıvermiş. Kendi kendine böyle mi yatılır mezarda? Cennet, cehennem diye düşünürken mezarlığın yanındaki yoldan çıngırak sesleri gelmeye başlamış. Ne ola acep diye kafasını kaldırıp bakmış ki fincancı katırları. Tam o anda çukurluktan uzanan bir insan başı yetivermiş hayvanların ürkmesi için. Katırlar sağa sola dağılınca yükleri de zarar görmüş. Katırcılar da hocayı bir güzel dövmüşler. Yüzü gözü kan içinde evine dönmüş hoca. Karısı, efendi bu halin ne? Nereden geliyorsun böyle diye sorunca hoca da öteki dünyadan demiş. Karısı hocanın şakacılığını bildiği için şöyle bir soru daha sormuş. Öte dünyada ne var ne yok? Hoca kederli kederli şu cevabı vermiş. Fincancı katırlarını ürkütmezsen kötü bir şey yok. Halden bilmek. Hoca bir gün evinin damında çalışıyormuş. Başı dönmüş olacak ki kendini yerde bulmuş. Başına birikenler ayrılırken şöyle sorular sormuşlar. Hocam nasıl düştün? Bir yerine bir şey oldu mu? Niye dikkat etmezsin? Bu sözlerden sıkılan hoca şu karşılığı vermiş. Ne desem boş. İçinizde daha önce damdan düşen varsa halden bilir. Kendi kulağını ısırırken. Kadılığı sırasında hocanın yanına bir davacı gelir ve birinin kulağını ısırdığını söyleyerek bu adamın cezalandırılmasını ister. Biraz sonra da davalı içeri alınır. Davacının ileri sürdüğü suçu işleyip işlemediği sorulur. Adam da suçunu inkar ederek kendi kulağını kendisi ısırdı, benim bir suçum yok der. Hoca bir düşünür, iki düşünürse de sonuca ulaşamaz. Duruşmayı öğleden sonra erteler. Dinlenme sırasında acaba bir insan kendi kulağını ısırabilir mi diye düşünürken denemek gelir aklına. Uğraşırken de sedirden düşer ve başı yarılır. Öğleden sonra duruşma başlayınca davacı, nasıl olur, insan hiç kendi kulağını ısırabilir mi diye karşı çıkar davalının savunmasına. En sonunda hoca yargısını açıklar. İnsan kendi kulağını ısırır, ısırırken başı bile yarılabilir. Erkek sözü. Komşularından biri hocaya yaşını sormuş. O da 40 yaşındayım cevabını vermiş. Uzun yıllar sonra aynı adam tekrar sormuş hocadan kaç yaşında olduğunu. Hoca bu kez de 40 yaşındayım diye karşılık vermiş. Bu cevaba dayanamayan komşusu, hocam bu nasıl iş? Yıllar önce de sormuştum, yaşın o zaman 40'tı. Şimdi de 40 olur mu? Hoca gayet ciddi olarak şu karşılığı vermiş. Ben erkek adamım, sözümden dönmem. Erkek sözü tek olur. Karanlık nedeniyle. Hocanın yüzüğü yiter bir gün. Arar bulamaz bir türlü. Bu kez evi bırakıp sokakta aramaya başlar. Görenler sorar ve hoca ile aralarında şu konuşma geçer. Hocam ne aranıp duruyorsun? Evde yüzüğüm gitti, onu arıyorum. Niçin evde aramıyorsun? Evimiz çok karanlık, bir şey görünmüyor. Onun için burada arıyorum. Uykusu yokmuş. Köyün birinde bir eve konuk olur hoca. Başına toplanır konu komşu, başlarlar konuşmaya. Soru yağmuruna tutarlar hocayı. Bu arada biri şöyle bir soru sorar. Hocam insan neden esner? Hoca bu, hiç taşı gediğine koymadan bırakır mı sözün sırasını? Vallahi der, ya açlıktan ya uykusuzluktan esner insan. Ardından da çenelerini çıtırdata çıtırdata bir güzel esner. Ve şöyle tamamlar sözünü. Ama benimki uykusuzluktan değil. Katırın gittiği yere. Hoca bir huysuz katırın sırtında uğraşa uğraşa giderken yolda gördüğü eş dost sorarlar nereye gittiğini. Hocanın cevabı şu. Hiç, katırın istediği yere. Bilenler bilmeyenlere. Hoca bir gün vaaz vermek için kürsüye çıkmış. Camidekilere seslenerek, ey cemaat, sizlere ne söyleyeceğimi biliyor musunuz der. Camidekiler hep bir ağızdan şöyle cevap verirler. Bilmiyoruz. Hoca bunun üzerine, madem ki bilmiyorsunuz öyleyse ben ne söyleyeyim size diye seslenir. Bir hafta sonra hoca kürsüden aynı soruyu tekrar sorar. Camidekiler de biliyoruz diye cevaplarlar hocanın sorusunu. Bunu duyan hoca, madem biliyorsunuz o zaman benim tekrar etmeme hiç gerek yok der ve kürsüden inip gider. Hocanın bu söz ve davranışları karşısında cemaat şöyle bir karar alır. Bir daha soracak olursa bir kısmı biliyoruz diyecek, bir kısmı da bilmiyoruz diyecekmiş. Hoca gerçekten bir süre sonra yine bugün size söyleyeceğimi biliyor musunuz diye sorar. Camidekilerden bir kısmı biliyoruz derken bir kısmı da bilmiyoruz diye cevap verirler. Bu sözlerden sonra hoca şöyle konuşur. Madem ki içinizde bilenler de var, öyleyse bilenler bilmeyenlere anlatsın. Kuyudaki ay. Bir yaz gününün gecesinde sıcaktan bunalır hoca. Çıkar bahçedeki kuyunun başına gelir. Bir su içeyim de serinleyeyim diye eğilir kuyunun üzerine. Bu sırada gökteki ayın gölgesi kuyudaki suya vurmuş, ışıl ışıl parlamakta. Yahu demiş, ay kuyuya düşmüş, kovayı sallandırayım da çıkarayım. Sallandırmış ipi ve ayın ışıltısına doğru göndermiş. Hızla mı çekmiş nedir? Arkasının üstüne düşmüş hoca. Bir de başını kaldırmış ki ay gökyüzünde. Oh demiş, sırt üstü düştüm ama kuyudaki ayı da çıkardım. Bize de uğrarsa. Hocanın karısı gün boyu gezer, bir türlü evinde oturmazmış. Bu durumu sezen komşu kadınlar dayanamayıp hocaya, sizin hanım ne çok gezer oldu. Bir türlü evde bulamıyoruz. Söyleyin biraz da evinde otursun demişler. Hoca da gülerek şöyle cevap vermiş. Eğer bir gün bize de uğrarsa kendisine söylerim. Tokat davası. Hoca kendi halinde yolda giderken biri gelip arkasından güzelce bir tokat indirmiş ensesine. Hiç tanımadığı bu adamın yakasına yapışmış hoca. Doğruca kadıya götürmüş. Kadı hocanın şikayetini, adamın savunmasını dinlemiş. Suçlu adam tanıdığı olduğu için kadı hocaya barışma teklif etmiş. Hoca kabul etmemiş bu teklifi. Adamın cezalandırılmasını istemiş. Israr karşısında kadı suçluya, bir tokatın cezası 5 akçedir. Koş al gel de hocaya ver demiş. Bunu söylerken de belli etmeden göz etmiş adama. Adam çıkıp gitmiş ve bir daha geri dönmemiş. Hoca anlamış kadının adamı kayırdığını. Tutmuş kadının ensesine okkalı bir tokat indirmiş ve şöyle konuşmuş. Benim şimdi acele bir işim var. Adam gelince 5 akçeyi sen al, senin olsun. Yoksulun malı. Hocayı bir gün ziyafete davet etmişler. Sofra kurulmuş, yemekler gelmiş. Hoca sakız çiğniyormuş. Hemen çıkarmış ve yuvarladıktan sonra burnunun ucuna yapıştırıvermiş. Sofradakiler bu işe şaşıp kalmışlar ve hocanın yüzüne acayip acayip bakmaya başlamışlar. Hoca dayanamamış, ne bakıyorsunuz öyle, yoksulun malı gözünün önünde gerek demiş. Ağzım yırtılacaktı. Bir gün hocayı bir toplantıya çağırırlar. Hoca da gider oturur baş köşeye. Adamlar öyle gereksiz konuşmaya başlarlar ki hoca da dayanamayıp esner durur. Toplantının sonunda herkes evine giderken sorarlar hocaya. Hocam hiç konuşmadın, ağzını bile açmadın. Hoca bu sözde şu karşılığı verir. Nasıl açmadım ağzımı? Esnerken öyle açtım ki neredeyse ağzım yırtılacaktı. Biraz da katran. Köylünün birinin keçisi uyuz olur. Kime sordu, kime başvurduysa katran sürmesini tavsiye ederler. Fakat adam bunların tavsiyelerine kulak asmadan hocaya gider. Hocam senin nefesinin her derde derman olduğunu söylüyorlar. Bu hayvana da bir okusana der. Hoca da adamın gönlünü alıp sırtını sıvazlayarak şu cevabı verir. Pekala okumasını okurum ama sen benim nefesime biraz katran eklemeyi de unutma sakın. Tilkinin başına gelenler. Hoca Ramazan ayında vaaz vermek için hangi köye gittiyse geri çevrilmiş. Hocanın yüzüne bile bakmamış kimse. Aç, susuz, yorgun argın dolaşırken bir başka köye daha uğramış hoca. Bakmış ki köy meydanında büyük bir kalabalık var. Köylüler hocayı görünce aman hoca efendi bir derdimiz var şunu hallediver demişler. Kalabalığın orta yerine gelen hoca, köylülerin bir tilkiyi bağlamış olduklarını görür. Meğer bu tilki köylülerin bağlarına zarar verir, kümes hayvanlarını boğazlarmış. O gün bir rastlantı sonucu yakalamışlar. Ama nasıl cezalandıracaklarını bir türlü kararlaştıramıyorlarmış. Hocadan istedikleri de cezalandırma işinde kendilerine yardımcı olmasıymış. Hoca tilkiyi almış, başına kavuğunu, sırtına cübbesini geçirerek salıvermiş. Köylüler şaşırıp hoca efendi bu nasıl ceza diye sorduklarında şu karşılığı vermiş. Bu tilki bu kıyafetle her gittiği yerden kovulur. Bir lokma yiyecek bile bulamaz, açlıktan ölür. Bir de benden sorun. Hocanın karısı ölür. İmam cenaze kapıdan çıkarken merhumeyi nasıl bilirsiniz diye sorar. Kapı önünde birikmiş olan komşular hep bir ağızdan iyi biliriz, iyi biliriz diye bağırırlar. Bu sırada hoca imamın yanına yaklaşıp kulağına usulca şunları söyler. Karımın iyi olup olmadığını komşular nereden bilir? Niçin benden sormuyorsun? Hele bir de benden sor ki cevabını vereyim. Bıldırcınlar gidince. Hoca bir gün birkaç bıldırcın yakalamış. Güzelce temizleyip yağını, tuzunu, biberini de kattıktan sonra tencereye koyup ateşin üzerine oturtmuş. Sonra da yakın arkadaşlarına gidip bıldırcın yemeye davet etmiş. Bu hazırlığı uzaktan izleyen şakacı bir tanıdığı, hoca evden çıkar çıkmaz içeri girip tenceredeki bıldırcınları alıp yerine canlılarını koymuş. Eve dönen hoca tencerenin kapağını açınca uçup gitmiş bıldırcınlar. Bir süre sakalını karıştırıp düşünmeye başlamış hoca. Durumu kavramış ve hemen ellerini açarak şöyle demiş. Tanrım, farz edelim ki bıldırcınlara yeniden hayat verdin, onları kurtardın. Peki benim yağım, tuzum, biberim, ateşim ne olacak? Aklım varsa. Hoca ara sıra koruluğa gider, çalı toplar getirirmiş. Pırnal çalıları daha çabuk tutuştuğu için karısı bunlardan başkasını istemezmiş. Hoca eşeğini almış ve karısının istediği çalı çırpıyı toplamaya gitmiş. Yeteri kadar topladıktan sonra eşeğe yükleyip evinin yolunu tutmuş. Yolda giderken karısının sözlerini anımsayan hoca bu çalıların gerçekten iyi tutuşup tutuşmadığını anlamak için demetlerden birinin ucuna biraz ateş göstermiş. Çalılar birden yanmaya başlayınca eşek can acısıyla dört nala koşmaya başlamış. Bunu gören hoca eşeğin ardından aklın varsa diye bağırmış. Doğru göle gider kendini suya atarsın. Dişi mi erkek mi? Hocaya biri şöyle bir soru sormuş. Nuh peygamberin gemisine zeytin getiren güvercin dişi miydi yoksa erkek miydi? Hocanın karşılığı şu olmuş. Mutlaka erkekti çünkü dişi olsaydı çenesini uzun süre kapalı tutamaz, böylece de zeytini getiremezdi. Bana mı eşeğe mi? Komşulardan birinin bir işi çıkar. Hocaya gelir eşeğini bir günlüğüne istemeye. Hoca eşek burada değil, değirmene buğday gönderdim der. Komşu tam geri dönüp gidecekken ahırdan anırmaya başlar eşek. Adam gücenir. Hani evde değildi eşek? Bak sesi geliyor ahırdan der. Hoca şöyle bir sakalını sıvazlayarak şu cevabı verir. Şu ak sakalımla bana inanmıyorsun da tutup bir eşeğin sözüne inanıyorsun ha? Ayıp doğrusu. Göreceği gelmiş. Bir yaz günü hoca evinin penceresinden etrafı seyreder, yoldan gelip geçenleri izlermiş. Yoldan bir arabanın geçtiğini, Sivrihisar'a doğru gittiğini görmüş. Hemen yola inmiş ve don gömlek atlamış arabaya. Sivrihisar'a gelince çok sevdikleri için etrafına toplanmışlar hocanın. Ama onu böyle yarı çıplak görünce, ''Hoca niçin böyle geldin?'' diye sormaktan kendilerini alamamışlar. Hoca hemen şöyle seslenmiş Sivrihisarlılara, ''Sizleri o kadar göreceğim geldi ki arabayı görür görmez giymeye zaman bulamadım ve doğru buraya geldim.'' Ölümden sonrası için. Hocamız çoluk çocuğuna şöyle bir vasiyette bulunur. Ben öldüğüm zaman yeni bir mezar kazdırmayın, eski bir mezara koyun. Bunun sebebini sordukları zaman da şu karşılığı verir. Neden olacak? Sorgu melekleri geldiğinde benim sorgum tamam. Görüyorsunuz ki mezarım bile eskidi diyebileyim. Ne uykusuz ne susuz. Hocanın bir köye yolu düşer. Kime gitsin? Varıp imamın kapısını çalar. Adam hocayı içeri alır, az sonra da uykusuz musun, susuz musun diye sorar ve bir türlü yemekten yiyecekten söz açmaz. Bunun üzerine hoca şu karşılığı verir bu cimri adama. Buraya gelmeden önce bir pınar başında rahat bir uyku uyumuştum. Kendi buluşu. 5-6 yaşlarında bir oğlu varmış hocanın. Hoca yanına alıp çarşı pazar gezdirirmiş çocuğu. Bir gün hocanın dostlarından biri bir patlıcan göstererek bu nedir diye sormuş. Çocuk da hemen gözü açılmadık sığırcık yavrusu cevabını vermiş. Bu konuşmaları dinleyen hoca göğsünü kabartarak şunları söylemiş. Vallahi dostlar ben söylemedim. Oğlan akıllıdır, kendi buluşu. Eyüp'ten İpe. Hoca bir gün vaaz verirken camidekilere şaka olsun diye şöyle seslenir. Size bir öğüdüm var. Oğlunuz olursa adını sakın Eyüp koymayın. Sonra herkesin dilinde çokça söylene söylene ip olur. Parayı veren düdüğü çalar. Hoca pazara gidiyormuş. Mahallenin çocukları başına üşüşmüşler. Hep bir ağızdan hoca bana bir düdük al demeye başlamışlar. Hoca gönülleri hoş olsun diye hepsine olur olur demiş. İçlerinden biri de çıkarıp para vermiş hocaya. Bununla bana bir düdük al diyerek. Hoca ona da olur alırım diyerek karşılık vermiş. Akşamüstü pazardan dönerken çocuklar tekrar başına üşüşmüşler hocanın. Hoca önce para veren çocuğa cebinden bir düdük çıkarıp uzatmış. Öteki çocuklar hep bir ağızdan hani bizimki, hani bizimki diye sorunca hoca onlara şu cevabı vermiş. Parayı veren düdüğü çalar. Siz onu buzağıyken görmeliydiniz. Hocayı bir gün cirit oynamaya çağırırlar. Bu daveti kabul eden hoca bir öküzün sırtına binerek oyun alanına gelir. Onu bu durumda gören herkes kahkahayı basar ve şu soruyu sorarlar. Hocam hiç cirit oynamaya öküzle gelinir mi? Hoca başıyla evetleyerek şöyle cevap verir. Ay siz bunu buzağıyken görmeliydiniz. Öyle koşardı ki ardından at bile yetişemezdi. Bunun sesi yarın çıkar. Hoca ile çömezli bir gece evlerine giderlerken bir dükkanın önünde iki hırsız görürler. Adamlar ellerinde bir törpü dükkanın kilidini kesmeye uğraşmaktalar. Hoca ile çömezi arasında şu konuşma geçer. Hocam bunlar ne yapıyorlar? Kemençe çalıyorlar. Peki niye ses çıkmıyor? Bunun sesi yarın çıkar evlat. Bakalım nereye kadar gidecek? Hoca bir gün minarede ezan okuduktan sonra aşağı inmiş ve koşmaya başlamış. Hem koşar hem de çok yüksek sesle ezan okumaya devam edermiş. Görenler, hoca niçin hem ezan okuyor hem de koşuyorsun diye sormuşlar. Şu olmuş hocanın karşılığı, bakalım sesim nereye kadar gidecek diye dinlemeye koşuyorum. Bir dirhem bal için. Adamın biri hocaya keçi boynuzu ikram etmiş. Hoca, sağ olasın diyerek kabul etmemiş bu ikramı. Adam nedenini sorunca da şu sözleri söylemiş. Bir dirhem bal için bir çeki odun çiğneyemem doğrusu. Merdivensiz çıkmak var mıydı? Hoca ile mahallenin çocukları anlaşırlar. Çocuklar hocaya yarımşar akça verecekler. Hoca da onları yüksekçe bir ağaca çıkaracaktır. Hepsi paraları sayarlar hocanın avucuna. Paraları toplayan hoca bir merdiven getirmelerini söyler. Çocuklar, konuşmamızda merdiven yoktu diye söylenince şu karşılığı verir. Konuşmamızda merdivensiz çıkmak var mıydı? Şalgamı oymuşlar, içine havuç koymuşlar. Bir gün adamın biri avucuna bir yumurta saklayarak hocaya şöyle bir soru sorar. Şu avucumdakini bilirsen sana bir kayganalık veririm. Hoca işi şakaya getirmek için hele biraz şeklini tarif et bakalım der. Adam da dışı beyaz içi sarı diye ipucu verir. Bunun üzerine hoca anladım der. Şalgamı oymuşlar, içine havuç koymuşlar. Kör dövüşü. Hoca bir gün şakacılığı üzerindeyken bir yerde oturan gözleri görmez kimselerin karşısına geçer ve keseyle parayı sallayarak şakırdatır. Körlere de alın şu paraları da bol bol paylaşın der. Sonra da bir köşeye çekilip olanları seyretmeye başlar. Körler derhal aralarında sana verdi, bana verdi, yok bana verdi, hakkımı isterim diye tartışırken birbirlerine girerler. Sopalarıyla başlarlar kavga etmeye. Uzaktan onları seyreden hoca şöyle konuşur. İşte kör dövüşü buna derler. Bizim eve. Bir gün komşusu ölür hocanın. Hoca da kalkar gider ölü evine. Gider ki yakınları, eşi, dostu ağlaşmaktadır. Ah bizi bıraktın gidiyorsun hem de otsuz ocaksız karanlık bir yere. Bu sözleri iyice dinleyen hoca hemen evine döner. Üzüntülü ve tasalıdır. Şöyle seslenir karısına. Hanım, hanım, söylenenlere bakılırsa komşu rahmetli bizim eve geleceğe benzer. İnanmıyorsanız ölçün. Bir gün komşuları şöyle bir soru sorarlar hocaya. Sen bilgili adamsın, söyle bakalım bu dünyanın tam orta yeri neresidir? Hoca ne desin böylesi soruya? Benim durduğum yer diye karşılık verir. Adamlar gülüşerek aman hoca bu ne biçim söz derler. Hiç istifini bozmayan hoca şöyle bağlar işi. İnanmıyorsanız gidin ölçün. Siz yanı başınızdakini. Hoca bir köye gitmiş Ramazan'ın birinde. Bütün görevlerini yapar, vaazlarda camiye gelenlere türlü konularda konuşmalar yaparak aydınlatırmış. Ama köylüler hoca ile ilgilenmezler, ne yiyip içtiğini, bir ihtiyacı olup olmadığını sormazlarmış. Bir gün bir konuşmasında İsa peygamberden ve onun gökyüzünün 9. katında bulunduğundan söz etmiş. Uzun uzun. Cemaat dağılırken biri yaklaşmış yanına hocanın. Hocam demiş, sormak ayıp olmasın ama bu İsa peygamber 9. kat gökte ne yer ne içer? Şu cevabı yapıştırmış hoca. Ve hey adam, siz yanı başınızdaki hocanın ne yiyip içtiğini merak etmezsiniz de tutar 9. kat gökteki İsa'yı düşünürsünüz. Siz önce beni düşünün, onun işi kolay. Çekirdekleri de. Hoca hurma yerken çekirdeklerini çıkarmıyormuş ağzından. Karısı, efendi hurmayı çekirdeklerini çıkarmadan öyle mi yiyorsun diye sormuş. Hoca şu karşılığı vermiş karısına. Elbette aldığım zaman hurmacı çekirdekleriyle tarttı ya. Yağmurdan kaçmıyormuş. Bir gün bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken hoca da evinin penceresi önünde oturarak sokağı seyrediyormuş. Bir ara tanıdıklarından birini cübbesinin eteklerini toplamış koşa koşa evine giderken görmüş ve pencereyi açarak şöyle seslenmiş. İnan ki bu yaptığın çok ayıptır. Senin gibi aklı başında olgun bir adam hiç Tanrı'nın rahmetinden kaçar mı? Hiç sesini çıkarmamış adam ama içinden de hocanın sözüne hak vermiş ve yavaş yavaş yürümeye başlamış. Ama bu kez de tepeden tırnağa sırılsıklam olarak evine gelince hocanın oyununa geldiğini anlamış. Rastlantı bu ya, başka bir günde hoca yolda yağmura tutulmuş, hem de bir süre önce yağmur altında ıslanmasına sebep olduğu tanıdığının evi önünde. Adam da pencereden bakarmış. Görünce hocayı, tamam demiş içinden, ettiğini etmenin tam sırası. Açmış pencereyi ve şöyle seslenmiş hocaya. Hocam, hocam, Tanrı'nın rahmetinden niçin kaçıyorsun? Ayıp değil mi senin gibi birine? Hiç oralı olmamış bizim hoca. Sürdürmüş koşusunu. Bir yandan da kafasını çevirerek şu karşılığı vermiş. Hey anlayışsız adam, hey. Ben rahmetten kaçmıyorum. Yere düşen rahmeti çiğnememek için koşuyorum. Teke Burcu. Burcun ne diye sormuşlar hocaya. O da teke diye cevap vermiş. Aman hocam, böyle bir burç yok ki demiş soru sahipleri. Var var diye başını sallamış hoca. Ben küçükken anam sen oğlak burcunda doğdun diyerek sürdürmüş konuşmasını. Adamlar, ah hoca oğlak dedin anladık. Peki bu teke burcu senin nesi oluyor? Bütün bu sözlerin altından kalkamaz mı hoca? Be hey cahiller, o zamandan bu zamana bir oğlak büyüyüp teke olmaz mı? Hırsızın aklı hocanın duası. Bir gece yarısı damda hırsızın gezindiğini sezer hoca. Hemen karısına yüksek sesle şöyle seslenir. Hanım, geçen gece eve geç geldiğinde içeri nasıl girdim biliyor musun? Sen kapıyı açmayınca dama çıktım. Ay vardı, bir Fatiha, üç İhlas okudum ve ay ışığına sarılarak pencereden içeri girdim. Bu sözleri duyan hırsız okumuş duaları ve uzatmış ay ışığına ellerini. Uzattığı gibi de paldır küldür yuvarlanmış yere. Ne olduğunu anlamadan hoca koşup yakalamış hırsızı. Karısına da hanım koş, mumu getir, hırsızı yakaladım diye bağırmış. Bunu duyan hırsız, bırak hoca, bende bu akıl, sende de o dua varken ben bir yere kaçamam.